Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla seçim 2023'e doğruyla karşınızdayız. Cemalettin Taş ile birlikte son programı yaptık demiştik ama çarşamba için yeni gelişmeler oldu. Biz de şimdi o gelişmelerle ilgili olarak program yapma ihtiyacı duyduk. Nedir o gelişme? En önemli gelişme doğal olarak Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmesi, çekilmesi oldu. Bu siyaseti nasıl etkileyecek? Oy dengelerini nasıl etkiler? Bir etkisi olur mu, olmaz mı? Bunun üzerinden bir değerlendirme yapalım istedik seçim öncesi. Evet, yani uzun süredir bir baskı var idi Muharrem İnce üzerinde, kamuoyunda istifa etmesi yönünde. Nihayetinde istifa etti. Bunun altında çok başka parmaklar arayanlar da var ama sonuçta istifa etti. Peki istifa edince oradan var olan, arkasında var olduğu iddia edilen çok sayıda oy Kılıçdaroğlu'nun arkasına geçecek mi?
İstersen önce şeyle başlayalım. Çünkü bana genel olarak gelen soruların başında bir neden çekildi? Yani önce
Neden?
neden çekildi? İşte kendisinin çekilişi sırasında sözünü ettiği hikayeler, bu kasetleri falan takip etmedim, dekontları takip etmedim. Ama işte hani beyanları bunlar anladığım kadarıyla ve işte demiş ki işte 45 günde 45 yılda evvel olmadığım kadar yoruldum falan. Yani işte sahiden böyle bir şey oldu mu olmadı. Sahiden beni şaşırtıyor olan temel şeylerden bir tanesi defalarca şeyi işaret ettim, seçmenin beyanına güvenilmez diye. Bu siyasetçinin beyanına hiç güvenilmez. Yani adam bir şey söylemesi gerekiyor. Çekilecek. Çekilmesi gerekiyor çünkü işte evet oyları hızlı bir biçimde eridi. Adamın bir hayali var idi ise eğer o hayalin gerçekleşmeyeceği aşikar oldu ve evet yani sonuçta 15 Mayıs günü başına gelecek olan normal şartlarda siyasetçiler 15 Mayıs'a 14 Mayıs'a kilitlenmişken 15 Mayıs'ı düşünmezler. Düşünemezler yani. Şimdi Erdoğan'ın 15 Mayıs günü hani geçen gün seninle de birileriyle sohbet ederken böyle acaba Erdoğan işte bu seçimi kaybederse şöyle bir planı ya, olamaz yani teknik olarak buna kafa yorabilecek vakti yok adamın yani enerjisi yok. Dolayısıyla hiç kimse normal şartlarda 15 Mayıs'ı düşünemez ama İnce düşünebilir. Çünkü 14 Mayıs'ta büyük bir hezimete uğrayacağı görünüyordu. Herkesin gördüğünü nihayet onu da görmüş olması anlaşılmaz bir şey değil. Anlaşıldığı kadarıyla birileri de gözüne soktu. Yani partisinden birileri de gözüne soktu. Ya biz bak insan içine çıkamıyoruz. Çünkü işte hani bize Kılıçdaroğlu'nun ilk turda seçilmesine mani oluyorsunuz diyorlar diye ciddi bir içeriden de bir baskı oldu ve çekilmesi gerekiyordu. 15 Mayıs'ı düşünerek çekilmesi gerekiyordu. Çekildi adam. Ya bu diğer beyanların hiçbir hükmü yok. Bir bahane uydurması lazım ve bana sorsam ben de bir bahane uydururum çekilmek için yani. O da bunları uydurur. Dolayısıyla çekilmesinin sebebi bir zaman yaptığı zirveden geriye doğru düşmeye başladığı andan itibaren oylarını toparlayamadı. O gidişatı değiştiremedi. Bu görünüyordu yani. Bu anketlerde de görünüyordu. Anketlere çok güvenmiyorum ama sokağa çıktığımız zaman da görünüyordu. Değil mi? Yani sonuçta bir İnce'nin ciddi bir oy potansiyeli olduğunu sokakta hissediyorduk. Ve şimdi olmadığını da sokakta hissediyoruz yani. Neden oy potansiyeli vardı? Bunun da hikayesi uzun uzun anlatıldı. Depremde şöyle ya bunlar hepsi böyle sahiden bu Twitter ahalisinin dünyayı açıklamak için kullandığı klişelerin ne kadar sınırsız olduğunu, kullanabileceği klişelerin ne kadar sınırsız olduğunu gösteriyor. Yani böyle depremde bir şey yaptı diye oylar yükselecek olsa tipin 20 puan falan alması lazım. Yani öyle olmuyor işler yani. Hikaye başka
Bir sempati kazanabiliyor ama bu oya dönüşmüyor hiçbir zaman.
yani zaten oya dönüşecek bir şey varsa o sempati evet yani şimdi o oyun gerekçesi olarak beyan edilebiliyor. Ama yani aslında arkada başka bir hikaye vardı ve bu hikayeyi herkes de biliyor yani. Yani hikaye ne? Sonuçta Erdoğan'dan yorgun bir ahali var ve kaçacak yer arıyor. Ama yani Kılıçdaroğlu değil de atıyorum şimdi Mansur Yavaş olsaydı belki hani gönül rızasıyla muhalif kanada geçebilecekti olan bir kalabalık vardı. Kılıçdaroğlu olduğu zaman bir dakika yani biz Kılıçdaroğlu istemediğimizi defalarca beyan etmiştik. Bunun arkasında durmuştuk diyen kalabalık bir kesim kaldı açıkta. Birçok kişi Akşener masadan kalkıp oturunca ya tamam ya aman vazgeçtik biz Hani buna da razıyız. Yeter ki siz dağılmayın deyip Kılıçdaroğlu'na rıza gösterdi. İçine sinmese de rıza gösterdi birçok kişi. Ve bu görünen o ki Kılıçdaroğlu'nu ilk turda seçtirebilecek kadar da birçok kişiydi genel toplamda. Kılıçdaroğlu'na gönüllü oy verecek olan önemli bir nüfus vardı yani. Onları reddetmiyorum. Ama Kılıçdaroğlu'na oy vermek içine sinmeyen geniş bir kesim 3-6 Mart arasında kaybettiğini bulunca tamam aman dokunmayın noktasına geldi ve bu oyunu Kılıçdaroğlu'nun bu kumpasını kabul etti. İçine sindirdi. Ondan sonra da Kılıçdaroğlu'nun marifetleri hakkında ne kadar marifetli bir adam olduğu hakkında masallar anlatmaya başladı birbirine. Herkes kendisine ve birbirine. Çünkü yani şimdi mecbur kaldım da Kılıçdaroğlu'na oy veriyorum demek o kadar hoş bir şey değil. Kılıçdaroğlu'nun kaşının altında gözü var. O göz de çok güzel. Ben de o göze aşık oldum demek insanı
Rahatlatır.
rahat hissettiren, soylu hissettiren bir şey yani. Dolayısıyla böyle yaparız. Ben bunları böyle afaki afaki ve sadece şu olayla ilgili olarak söylemiyorum. İnsan zihninin nasıl işliyor olduğu, sosyolojinin insanların birbirini etkilemesi sürecinde hangi rolleri nasıl oynadığını yıllarca analiz etmiş, kendince anladığını zanneden birisi olarak söylüyorum. Her konu için böyle söylüyorum. Sadece bu konu için değil yani. Şimdi burada da olay böyle çalıştı ama birileri kaçınılmaz olarak dışarıda kaldı. Ve o birileri öyle çok da küçük bir kesimde değildi. Yani doğru bir oyuncu bulsa pekala %20-25'i başlangıç noktası olarak bulabilecek bir kesimdi o. Bir isim çıksa ve ey ahali bu Erdoğan'la Kılıçdaroğlu olmaz siz benim peşimden gelin dese ve o evet kendisi için bir hikaye yazılabilir bir oyuncu olsa 20-25 ile başlardı ve belki şimdi de hakikaten seçimin ilk turun birincisi durumuna da gelebilirdi. Şey olarak konuşuyorum yani varsayımsal olarak. Ama Muharrem İnce o adam değildi. Yani Muharrem İnce hepimizde bir yara bırakmış. Herkes de bir biçimde bir sebeple yara bırakmış bir adamdı. Dolayısıyla %20 ile başlayamadı ama işte %12, 13, 15 neyse yani bir şeyle başladı ve oradan itibaren geriye doğru gitmeye başladı. O sırada deprem oldu. Deprem olunca işte bu adam neden %10 alıyor, 12 alıyor? Buna bir cevap bulunması gerekti ve işte adam depremde şunları yaptı filan gibi bir geyik anlatıldı. Ama görünüyordu ki Muharrem İnce'nin oyları eriyor. Burada Muharrem İnce'nin bahtsızlığı Sinan Oğan'ın çıkması oldu. Sinan Oğan çıkmasaydı muhtemelen Muharrem İnce bu kadar hızlı erimeyecekti.
Evet, orada kalacaktı.
Sonuçta aynı, hemen hemen aynı. Ne diyeyim? Öfkeli kesime hitap ediyorlar. Bu öfkeli kesim kendince işte öfkeli kesimi kendilerince ideolojik olarak bir farklı söylemlerle paylaşmış görünüyorlardı. Yani neydi? İşte efendime söyleyeyim. Bir tarafta mavi gözlü deve aşık olan işte Atatürkçü, Kemalist, ulusalcı ne tabir edersen et. Yani. İnce öteki tarafta da kendi tabiriyle ya Türkçüler temsilcisiz mi kalsınlar diyen milliyetçi zaten kargosu da şimdiye kadar sırtla taşıdığı yük de o an olarak paylaşmışlardı. Şimdi bunlar güzel laflar, çok kabarık laflar falan da hikaye öyle çalışmıyor. Sokakta bu insanlara oy verecek olan insanların ne başkalarından daha çok Atatürkçü olduklarını ne de başkalarından daha çok Türkçü olduklarını söyleyemeyiz. Büyük çoğunluğu için. Her ikisinin de %1'er böyle seçmenleri varmıştır. Ama Muharrem İnce'ye destek verenlerin özellikle ağırlıklı kesimi Gezi çocukları. Gezi direnişinin çocuklarıydılar yani. Ve sahipsiz kalmanın öfkesiyle müesses nizamı reaksiyon göstermişler. Sonrasında işte İnce'den ümitleri kırılınca burada hikayeyi şöyle özetleyeyim yani. Muharrem İnce bir ara 10-12 puandı ve işte herkes bu konuda mutabıktı. Ben gerçek değeri bilmiyorum ama evet yani bu civarda olabilir mi diye sorduklarında olabilir. Bende kalan intiba olarak bu civarda olabilir diyor idi. Belki 9'du, belki 14'tü bilmiyorum yani. Ama evet yani işte
Genel bir kabul vardı, oylarının yükseldiğine dair genel bir kabul vardı herkesten.
şimdi oradan itibaren şu son bir ayda herkes yine mutabık kaldı ki 2'yi bilemedin 3'e. En baba yiğit 3'e düştü. Herkes bu konuda da mutabık yani. Benim gördüğüm. Ben de böyle hissediyorum sokakta. Peki yani şimdi bu son bir ayda Muharrem İnce 11'den 3'e düştüyse 8 puan kime gitti? Yani biz şimdi son bir aydaki anketlerde veya sokakta Kılıçdaroğlu 42 idi de 50 oldu, 41 idi de 49 oldu diye bir şey hissetmedik yani. Öyle değil mi?
Evet, bir miktar arttı ama o kadar değil.
Bilmiyorum ben anketlere bakacak olursak artmadı. Bir ay.
40
11
işlerden başlatıp 45-49'lara kadar geldiler ama bu kararsızlar vardı, dağıtıldı falan diye geldi. Hiçbir
ay.
zaman Muharrem'in etkisi diye söylenmedi de zaten.
Depremden önce 43'ler falan söz ediliyordu. Deprem sonrasında benim hatırladığım kadarıyla hiç öyle 43'ler falan söylenmedi yani. Zaten Erdoğan'ın üst limiti 43, Kılıçdaroğlu'nun alt limiti 47 gibi bir tablo vardı ve bir aydır buradan bir milim kıpırdamıyor Kılıçdaroğlu. Ama Erdoğan kıpırdadı. Erdoğan kıpırdadı ve Sinan Oğan kıpırdadı. Dolayısıyla şimdi eğer böyle toplumu aritmetik gerçeklerle değerlendirecek olursak şunu söylememiz gerekiyor yani. İnce'nin eriyen oylarının bir kısmı Oğan'a gitti, bir kısmı Erdoğan'a gitti. Öyle mi oldu? Bilmiyorum. Yani bana öyle olmuş olabilirmiş gibi görünmüyor. Yani ne olmuştur? Burada işte bu aritmetiğin ne kadar yetersiz kaldığını anlatmak için çok güzel bir misal yani bu. Yani bu son bir ayın anket sonuçlarını koyun önünüze ve sonra bakın bakalım bu hikaye uyuyor mu kardeşim aritmetik olarak? Ama kimya olarak uyar. Yani topluma kimya ile bakarsan, çünkü kimyada sen şimdi şurada bir takım elementler var. Bunlar birbirleriyle reaksiyona giriyorlar. Bir şey çıkıyor ortaya. Oksijeni azaltırsan birdenbire bambaşka şeyler olur. Şeyi biraz klor koyarsan birdenbire daha önce olmayan bir şeyler çıkar. Daha önce oksijenle birleşmiş olan hidrojen gider klorla birleşir filan yani. Dolayısıyla birbirini tetikleyen bir yığın reaksiyon olur. Burada da görünen o ki evet yani kabaca baktığımız zaman benim uzaktan gördüğüm kadarıyla çok şematize ettiğim zaman görünen o ki İnce hayal kırıklığına yol açınca ve o anda o sırada böyle sakin efendim işte serin bir oyuncu olarak kendisine bir projektörlerin çevrilmesini sağlayınca İnce'den kaçmak için bir bahane arayanların bir kısmı için tamam tam biz o anı arıyorduk zaten. Oldu. Yani dediğim gibi insan kendisine bu tür yalanları söyler. Asıl bizim aradığımız o anmış dediler bir kısmı. O an o sayede yükseldi bu bir ay içinde. Bir kısmı da buharlaştı İnce'ye oy verenlerin. Yani ne oldu? Belki sandığa gitmekten vazgeçtiler. Ama bu arada normalde sandığa gitmeyecek olan birileri Erdoğan'a gitmeye karar verdiler. Veya İnce'nin tetiklediği reaksiyonlar zayıflayınca işte birileri Millet İttifakı'ndan Erdoğan'a döndü filan bir şeyler oldu. Böyle hani Millet İttifakı'na Kılıçdaroğlu'na oy verecek insanlar şöyle bir prototipler ve hepsi de birbirine benziyor. Erdoğan'a oy verecek olanlar da şöyle bir prototip. Onların da hepsi birbirine benziyor. Dolayısıyla şimdi buna geçemez filan gibi akıllar yürütüyor. Öyle değil olay yani. Kılıçdaroğlu'na oy verecek envai çeşit insan var ve bunların bir bölümü çok basit sebeplerle, kimsenin aklına gelmeyecek sebeplerle Erdoğan'a oy verebilirler. Bunun tam tersi de doğru. Erdoğan'a oy verebilecek envai çeşit insan var ve onların bir bölümü yine olmayacak bir sebeple, yani senin için sebep sayılmayacak bir sebeple Kılıçdaroğlu'na oy verebilir. Şimdi bir de işin bu tarafı var. Ya bu seçim ölüm kalım seçimi ve işte kardeşim bunu hani böyle sadece Twitter ahalisi söylemiyor veya sadece İşte medyada zevzeklik edenler söylemiyor. Siyasetçilerin kendileri de söylüyor yani. Ya burada nasıl olur da Erdoğan'ı seçersiniz? Erdoğan'ı ya da işte İnce'yi nasıl seçersiniz? Bak burada görüyorsun hayat memat meselesi. Bu Erdoğan'ı göndermek senin önceliğin Erdoğan'ı göndermek. Türkiye'de önceliği Erdoğan'ı göndermek olmayan ve Erdoğan'a da muhalif olan bir yığın insan var kardeşim ya. Ya olamaz mı yani? Senin önceliğin yani adam sana dese ki ya kardeşim ne diyorsun sen? Bu seçimin önceliği bu müesses nizamı yıkmak. Nasıl olur da Kılıçdaroğlu'na oy verirsiniz dese adam. Ne diyeceksin yani? O adamın önceliği o belki. Ya şimdi benim aklıma gelen bu ya. Adamın bambaşka bir önceliği var. Nitekim şimdi bugün takside şimdi bir taksiciye denk geldim Trabzonlu. Yani adamın görünen bir tane önceliği var. Sınırın güneyinde Kürt devleti kurulacak. Bunlar da ona izin verecekler. Ya
Evet.
işte bunu bir tek ağzını doldura doldura söyleyen Nihat Genç var. Kimsenin Nihat Genç dinlemiş. Şimdi adamın dünyası bu. Adam Nihat Genç dinliyor. Nihat Genç böyle zırvalıyor filan. Yani. Adamın bir tane önceliği var kardeşim. Ve yani o öncelikten bakınca adam sana dese ki ya ne Erdoğan'ı göndermek ya? Öncelik bu kardeşim. Dese ne diyeceksin yani? Böyle kendi kendisine kendi önceliğini evrensel kabul eden bir güruh var. Ve işte bunlar böyle ince gitsin filan hesaplar yaptılar. Bir aritmetik hesap. Yani işte ince eğer bir adamın yani bariz görünüyor değil mi şimdi bu seçimde önceliği Erdoğan'ı göndermek. Eğer adam İnce'ye oy vermezse o halde Kılıçdaroğlu'na oy verecek. E zaten şimdi anketçiler de diyorlar ki 49,3. 49,7. Anketçiler de kendilerini dolandırmıyorlarsa bizi dolandırıyorlar. Hepsi böyle oraya yığıldı yani. 49,5 ile 50 arasına. 50 değil. Ama 49 da değil. Filan. Ya...
Bunlar birbirlerine bakarak anket yapıyorlar belli ki.
yani şimdi bilemiyoruz kardeşim. Yani bu seçimin sonucu Hatay payının içine kalıyor. Bilemiyoruz. Şimdi bir de öyle geyikler var. Bilemiyoruz. Şimdi ama 50 dersek ve 49, 50 dersek adam seçilecek demiş oluyoruz. 50 artı 1 dersek. Seçilemezse yanılmış olacağız. Halbuki şimdi 49,5 dedik. Seçilirse canım zaten o yarım puan hata payının içindeydi. Seçilemezse biz zaten seçilemeyeceğini söylemiştik birinci turda. Filan olacak.
Bir de
Böyle bizim
seçilirse iş kolay. Zaten son birkaç gündür, birkaç haftadır da yükselme eğilimindeydi Kılıçdaroğlu. Biz ölçtüğümüzde tam oradaydı. 3-4 günde de yükselmiş. Biz doğru bildik falan diyecek yani.
evet yani şimdi yani herkes kendi tabii olarak kendi menfaatini düşünüyor ve kendisinin geleceği hakkında ahkam kesiyor. Şimdi kendisinin geleceğine yönelik hesap yapıyor yani. Şey 15 Mayıs'ı düşünemez Erdoğan veya Kılıçdaroğlu ama anket şirketi 15 Mayıs'ı düşünmek zorunda.
Evet.
Ve o düşünebilir yani. Onu bol bol vakti var yani. Dolayısıyla şimdi bu son günlerde birçok da anket yayınlandı. Hepsi aynı yere vuruyor yani. Seçimde özeti işte filanca anket şirketi yayınladı. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın 5 puan önünde, kiminde 6 puan önünde, kiminde 7 puan önünde ama ilk turda bitmiyor. Ya şimdi bütün geyik bunun üzerinden dönüyor. Şimdi biz evet Erdoğan'ın önünde olduğunu, Kılıçdaroğlu'nu biliyoruz ama seçilemeyeceğini de seçilebilecek olduğunu da söylemiyoruz birinci turda. Dolayısıyla hepimiz aynılaştık. Bu bana öyle geliyor ki anket şirketlerinin aslında ticari performansları açısından kendilerini sakınmalarından kaynaklanan bir şey. Anketlerin gerçekte böyle söylemediğini düşünüyorum. Kaldı ki anketlerin zaten şu atmosferde, bu kimyada yani doğru ölçüm yapabileceğine de ihtimal vermiyorum. Ve bende kalan itibariyle konuşuyorum. Kılıçdaroğlu bu seçimi 55'le alacak. Erdoğan 40'a kadar çıkabilir belki. 40'ı geçmesi bana kalsa 35'i geçmesi de çok tuhaf görünüyor ama hani 40'ı
Geçemez.
son dönemdeki gelişmeler ışığında 40'a kadar belki çıkabilecek. Benim gördüğüm tablo bu. Ve orada İnce'nin varlığı aslında bu kimya açısından muhalefetin lehineydi diye bakıyorum. Onu çıkarttığımız zaman ortaya çıkacak tablo yani o kimyadaki değişim bunu tetikleyebileceği reaksiyonlar muhalif kanadın hiç hesap etmediği, hiç tahmin etmediği yerlere gidebilir. Nitekim işte bu kaset maset üzerinden Erdoğan bir takım laflar ediyor ve evet yani Kılıçdaroğlu'nun böyle herkesi kumpasa getirip milletin gönlünden geçiyor olan muhalif kanadın gönlünden geçiyor olan adayları bypass edip kendi adaylığını dayatmış olmasına öfke duymuş olanlar pekala Erdoğan'a da oy verebilirler. Yani bu çok ters tepebilir. Şimdi bunun üzerine eğer bir de kazara şu son 2 günde Oğan'a da böyle bir baskı anladığım kadarıyla yapılıyor.
Yapılıyor ama o adaylığını devam ettireceğini söyledi. Hiç onu atlattı.
Düne kadar İnce de söylemişti. Canım yani daha 48 saat var yani. Dolayısıyla böyle hani Dış Türkler Bakanlığı falan gibi bir şeyler teklif edildiği kendisine falan gibi dedikodular var. Eğer o anda çekilirse bu iş zannedildiğinin tam tersine etki edebilir. Seninle konuşurken konuştuk. Ne o ana ne de İnce'ye iktidar basını da yer vermiyor.
Evet.
Bu o kadar gerekçesiz bir şey değil yani. Sonuçta İnce'nin ve Oğan'ın varlığı zannedildiği kadar sadece Kılıçdaroğlu'na zarar veren bir şey değil. ve seçimi ikinci tura bırakacak bir şey de değil yani. Eğer öyle olsaydı bunları şimdiye kadar iktidar medyası bize saatlerce dinletirdi. Olmadı yani. Yani
Başta dinletti çok fazla, Muharrem İnce'ye çok fazla yer verdi ama sonradan kendisinden kaybettirdiğini görünce hem Muharrem İnce'nin hem de Sinan Oğan'ın dediğin gibi kesti büyük oranda onlara destek vermekten ya da ekran açmaktan. Bu kendilerinden oraya oy gittiğini gösteren en önemli işaretlerden birisi.
dolayısıyla bunun etkisi hakkında ben çok kesin konuşamıyorum. Ama Sinan Oğan'ın da çekilmesi durumunda etkisi hakkında çok kesin konuşabilirim ki buradan Kılıçdaroğlu ağır zarar görür.
Şimdi
Şimdi
şöyle bir durum da var. Sinan Oğan çıktığında hiç kimse çok fazla ona bir değer atfetmedi. Ama zamanla Muharrem İnce'nin oyu oraya kayınca bir oy alabileceği, %3'ler, %4'ler mertebesine çıkabileceği anlaşılınca bu sefer MHP tabanını etkiledi ve MHP tabanından Sinan Oğan'a ciddi bir oy akışı olabileceği söyleniyor daha doğrusu. Çünkü onlar da sıkışmış durumdalar. Bir yandan Sinan Ateş'in öldürülmesini getirdiği bir iç burukluk var. Öte yandan Erdoğan tam içlerine sinmiyor. Ama bir çıkış noktası da bulamıyorlardı. Kılıçdaroğlu'na gidip oy vermek de istemiyorlardı. Şimdi onurlu bir çıkış var önlerinde ve bir başarı öyküsü gibi olacak. Hiç beklenmedik bir aday çıktı ve biz onu işte 6, 7, 8 mertebesinde bir oyla öne çıkarttık. Dikkate alınır hale getirdik. Bu orayı da tetikleyebilir. Bu doğrudan doğruya şeye zarar verecek, Erdoğan'a zarar verecek bir gelişme ortaya çıkartabilir.
ya kesinlikle Sinan Oğan'ın aldığı oyların bir kısmı doğrudan doğruya Muharrem İnce'ye oy verecekti olanların oyları. Buna hiçbir şüphem yok. Burada aritmetik çalışabilir yani. Yani onların bir bölümü oradan buraya geçtiler. Ama belirli bir bölümü bariz bir biçimde Sinan Oğan'ın oylarının belirli bir bölümü senin demin dediğin gibi şeyde MHP'de olup ve Cumhur İttifakı'na oy verecek olup MHP'ye oy verecek olup ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy vermek istemeyenler Sinan Oğan'a oy verecekler. Bundan önceki seçimde de bunu yaşadık biz. Yani MHP'den Erdoğan'a oylarda ciddi bir fire oldu. Hatırı sayılır bir fire yani. MHP oylarının %30'u kadar bir fire oldu. Ve bu sefer de öyle bir fire imkanı var. Şimdi bunları zorlamanın alemi yok. Yani bunları zorladığınız zaman, çaresiz bıraktığınız zaman onlar Erdoğan'a oy verecekler. Kılıçdaroğlu'na oy veremezler yani. Dolayısıyla yani bu kadar gerginliğe, bu kadar gerginlik yaratmaya falan filan hiç ihtiyaç olduğunu zannetmiyorum. Ama böyle dediğim gibi aritmetikten başka bir şey bilmeyen, ilkokul seviyesinde aritmetikten başka bir şey bilmeyen ama herkese de aptal muamelesi yapan, kendilerini çok alim zanneden geniş bir güruh var ve oradan işte seçim ikinci tura kalırsa şu olacak, kalmaması için iki adaylı olması lazım. Bak ben sana şunu söyleyeyim yani bu zevatın aklının ermediği temel husus şu. Yurt dışı oylar kullanıldı ve o oyların bir bölümü Muharrem İnce'ye gitti. Tamam ya bunlar sayılacak. Yani şöyle olmayacak. Muharrem İnce çekildi. O halde kalan Muharrem İnce'siz oyların %50 artı biri değil yani. Muharrem İnce çekildi ama bir kısım insan yine Muharrem İnce'ye oy verecek.
Çünkü
Ve
pusulada onun resmi var ve oy tercihinde yer alıyor.
yani tam da bu sebeple yani öyle mi yaptınız siz bizim adayımıza, bizim arkasında durduğumuz adaya? Aa işte şimdi gel bakalım deyip Muharrem İnce'ye oy verecek belli bir kesim. Benim tahminime göre. Bu şimdi %1'i falan geçebilir. Ve diyelim ki seçim %49,9 ve işte bitti. Kılıçdaroğlu öyle oy aldı ve işte %1 Muharrem İnce'ye gittiği için seçilemeyecek. Tamam yani sonuçta siz bu işi kotarmış olmuyorsunuz. Bu kadar kıyameti kopardınız. Olay öyle gelişmeyecek yani. Ama böyle bir hani biz doğru yerdeyiz. Siz aptalsınız. Hesap bilmiyorsunuz. Gelin bizim yanımıza edasıyla böyle bir acayip bir gürültü kopartıldı.
Ama şöyle de bir sonuca yol açmış olabilir. Hep işte kazanamayacak, işte Erdoğan son anda gene bir şey yapabilir diyen, bir tedirgin olan, endişeli olan, oy vereceğim ama kazanamaz duygusunu yaşayan pek çok kesim vardı Kılıçdaroğlu için. Bunlarda bir güven geldi. Biz artık kazanabiliriz, ilk turda alırız şeklinde bir moral elde ettiler. Bu da bir avantaj gibi duruyor Kılıçdaroğlu için.
Ya bunun avantaj olduğu kadar dezavantaj tarafı var. Yani zaten kazanacak. Şimdi evet yani çok istiyorlar da İnce'nin adaylıktan çekilmesini. Ha çekildi demek ki kazanacaklar deyip rehavete kapılıp oy kullanmaya gitmeyecek olan da olur. Yani bunlar birbirini dengeler mi onu bilmiyorum yani. Ama sonuçta bu gerginliği kim üretiyor? Muhalefet kanadı üretiyor. Demek ki bu gerginlik muhalefetin işine yarayacak beklentisine sahipler. Şimdi bu gerginliği ortadan kaldırdığın zaman o beklenti yanlışmış sonucu çıkar. Yani normal şartlarda bizim şimdi nasıl seçime gidiyor olmamız lazımdı? Muhalefet kanadının ağzını doldura doldura biz kazandık kardeşim, kazanıyoruz kardeşim diye gitmesi gerekir. Yani yıllar yılı Erdoğan böyle gitti seçimlere. Yani burada şimdi bunu kendileri baltaladılar. Arada böyle hani laf olarak kazanıyoruz, kazandık zaten ilk turda bitecek falan diyorlar ama hemen akabinde ama işte ilk turda bitsin ha ya da koyuyorlar. Demek ki yani bittiğine, ilk turda bittiğine inanmadıklarını ya da bizim inanmamamızı istediklerini çıkartıyorum ben burada. Dolayısıyla bu işin öteki tarafı da var yani. Bu arada şeyi söylemiş olayım. Şimdi Daktilo 1984'te Türk-Avrupa İlişkileri Enstitüsü diye bir şey varmış. Üstüden Ahmet Ünalan dün galiba önceki gün bir takım şeyler paylaştı. İstatistikler sandık çıkış anketleri üzerinden. Ve orada %2'ye yakın şeye oy çıkmış İnce'ye. Yani belli bir oyu var İnce'nin. Bunu herkes bir bilsin.
Ama
İşin öteki
%2 dediğin yurt dışı oylarının %2'si tabii doğal olarak.
sadece Almanya'yla.
Almanya'da.
Yani diğer yurt dışı oylar da yok. Ama yani orada bir oyu var yani. Burada asıl önemsenmesi gerektiğini düşündüğüm şey o yurt çıkışı sandık çıkış anketlerine göre ve sadece Almanya'da oylar itibariyle bakıldığında Erdoğan 60 küsur alıyor. Almanya oylarında öyle görünüyor. Ankete göre, çıkış anketine göre yani şeye sandıklar sayıldığında net çıkacak tam olarak bilmiyoruz ama nispi olarak güvenilirdir o anket. Eğer 60 alır ise Erdoğan Almanya'da bu şu manaya geliyor. Bir önceki seçime göre 5 puan kaybetmiş, gerilemiş. Yani hem oy sayısı artmış hem de Erdoğan'ın payı azalmış. Bu önemli bir gösterge. Yani Almanya'da bile bu etki realize olmuşsa Türkiye'de daha çoğunu da bekleyebiliriz yani. Erdoğan'ın zaten o kadar geniş bir marjı yok da 52 ile seçilmiş bir adamdan söz ediyoruz yani. Yani öyle 5 puan, 7 puan kaybettiği zaman zaten seçilme sınır şeyini
Kaybettim.
otomatik olarak kaybediyor. Dolayısıyla şimdi buradan bir gerginlik yaratmak benim açımdan muhalefetin lehine değil. Doğru bir strateji değil. Ama böyle yarattılar şimdi. Nasıl bir sonuç çıkaracaklar bilmiyorum yani.
Evet, yani artık aktörlerden çıktı, vatandaşın artık gündemine girdi. Onun davranışı sonucu büyük oranda belirleyecek. Gerçi daha bir gün, 2 gün var ama herhalde burada çok fazla da bir şey olmaz gibi gözüküyor.
Ya vatandaş elinden geleni yaptı, başından beri yaptı ama yani sonuçta vatandaşı ketenpereye getirmeyi siyaset zanneden bir şey bu yani. Yani vatandaş işte orada bak kendisine bir tane yuva bulmuş Muharrem İnce diye. Yani elleşme kardeşim, sana bir zararı var mı? Yani böyle onu da yok edeceğiz, bunu da yok edeceğiz falan. Yani sonra vatandaş öfkelenirse ve ne yapıyorsunuz ya biz sana oy vermek istemiyoruz o zaman Erdoğan'ın vereceğiz derse ne yapacaksınız yani? İstemiyor sana oy vermek işte. Kardeşim bir sebebi var. Yani bir de kendine dön bak ya. Böyle sıkıştıracaksın köşeye. Ya köşeye sıkışmış kedi kadar tehlikeli az şey vardır. Sıkıştırmayın kardeşim. Vatandaş güzel güzel oyununu oynamış. Senin adaylığını içine sindirmiş. Yaptığın bütün hatalara görmezden geliyor. Yaptığın dandik işlerden kahramanlık imal ediyor falan filan. Yani işte uğraşmayın ya. Orada da birileri Sinan Oğan'a Muharrem İnce'ye kaçsın ki yani işte kendisini realize etsin. Şimdi bütün bu hikayenin içinde ama dikkat çekici olan hani bunun belki de olumlu etkilerinden de söz etmemiz olumlu etkileri de olduğundan söz etmemizi gerektiren şeyler de oldu. Yani bu CDS primi Türkiye'nin çok ciddi biçimde düştü ve borsa yükseldi ve döviz düştü. Bunlar hani bir şeylerin göstergesidir. Uluslararası anlamda da olayın bu Konda anketiyle de ilişkilendirildi bunların önemli bir bölümü. Konda anketi benim bildiğim kadarıyla, benim için çok diğerlerinden daha makbul bir şirket değil Konda. Birçok yerde ciddi şekilde yanıldığını da gördük. Kendileri de söylüyorlar zaten yanıldıkları seçimleri. Ve bu seçimin öyle Konda'nın teknikleriyle falan ölçülebilir bir seçim olmadığını da düşündüğümü defalarca söyledim. Ama bir yerlerde çok muteber olduğu görünüyor ve muhtemelen Konda'nın anketlerinin zaten yurt dışında da bir takım müşterileri var. Onların Konda anketine verdikleri değer benimkinden daha yüksek olabilir ve onların etkileri de olarak okunabilir bunlar. Yani yurt dışında bu seçimi Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı duygusu Konda'nın onlara yazdığı rapor bize verdiklerinden başka da olabilir tabii. Onu da bilmiyoruz. Yani senin demin işaret ettiğin gibi Konda diyor ki yani ilk turda bitmiyor ama bitebilir de bak işte bu trend devam ederse falan. Evet yani 15 Mayıs günü tamam o trend devam etmiş biraz da büyümüş falan diyebilir yani 54 ile biterse seçim. Ama yani Konda'nın o dışarıdaki müşterileri varsa onlara neler dediğini falan bilmiyoruz yani. Sonuçta
Kendi Kondar'ın açıklamasıyla Muharrem İnce'nin istifası aynı zaman dilimine denk geldi diyebiliriz. Önce Kondar açıkladı, arkasından Muharrem İnce'yi. İkisinin birlikte etkisi söz konusu olabilir piyasaların hareketlenmesinde.
olabilir yani. Ya şey CDS primindeki şey bana anlatıldığı doğruysa dün geceden başlamış yani.
Başlayalım.
Dolayısıyla hani Konda daha önceden abonelerine bir takım şeyler yaptıysa onun sonuçları olabilir. Bu
Evet,
arada
önce
hani
abonelerine bildiriyor, sonra kamuoyuna bildiriyor.
bu arada bir de bugün Kılıçdaroğlu birçok tweetin arasında bir şey tweet attı. Ey Ruslar
Evet.
ben geliyorum mealinde. Hani Erdoğan Kılıçdaroğlu'na attı Muharrem İnce'nin kaset hikayesini. Kılıçdaroğlu da
Rusya'ya.
Ruslara attı. Kimin elinde kalacak bu sıcak top kimin kucağında kalacak bilmiyorum artık ama karışık bir hikaye olduğu kesin. Burada eğer Kılıçdaroğlu'nun eline sahiden bir malumat varsa Rusların müdahaleleri hakkında yani biz de bunu hani aylardır söyleyip duruyoruz. Orada bir şey var. Karışık bir şey var diye. Ama benim hissiyatım tekrar söyleyeyim. Yani bu seçim eğer şu 48 saatte çok absürt şeyler olmazsa Kılıçdaroğlu lehine bitecek. Umarım, ben de umarım ki ikinci tura kalmaz yani.
Peki.
Kalırsa başımız ağrıyabilir diye korkuyorum ben. Bir, çok ciddi şeyler olacak, karışıklıklar olacak manasında değil. Yani. Ama o 15 günde Türkiye'nin ekonomisinin alacağı hasar vesaireleri falan böyle hesaba katınca daha çok da etrafındaki insanların gerginliğini düşeceği gerginliği düşününce böyle çok ürküyorum. Umarım kalmaz şey. İkinci tura.
Peki o zaman burada bitiriyoruz. Son
Aynen.
demiştik daha önce ama galiba son programımız olacak sevgili dostlar.
Umarım.
Seçime doğru 2023'te burada noktayı koyuyoruz diye düşünüyoruz. Seçim sonrası görüşmek üzere. Hoşçakalın.